Ayrım 18, Üretme Tüket, Ali Ekber Yıldırım. Sayfa 167. Hayvancılıkta verim kayıplarının giderilmesi, hayvan sayısının arttırılması ve hayvanlarda verim artışının sağlanması gereklidir. Bunun için geleneksel çözümlerde radikal değişikliklere ihtiyaç vardır. 8. Üretici kendi sorunlarının çözümüne ilişkin politika belirlemede, ürünü için oluşan pazar ve fiyatı tercihte söz sahibi değildir. Tarımsal örgütlerin hayvancılıkla ilgili politika ve piyasa belirlemede söz sahibi olacağı mevzuatlar ve ortamlar oluşturulmalıdır. Tarımsal örgütlere kendi ürettiklerinin ticaretini yapma adına kolaylıklar sağlanmalı, özellikle yerel yönetimlerle işbirliğinin ve tanzim satış zincir marketlerinin önü açılmalıdır. 9. Tarımsal örgütlerin birçoğu üreticinin sorunlarını çözmekten uzak kendi varlıklarını devam ettirebilme kaygısına düşmüş, birbirleriyle çatışma halinde olan yapılara dönüşmüştür. Tarımsal örgütler yeniden yapılandırılmalı, yeni modelin insan kaynakları ve iktisadi yönden güçlü yapılar olması, üreticinin girdi temininde, ürünün değerinde, pazara sunulmasında, kredi ve finans temininde aktif görev yapması sağlanmalıdır. Sırtını üreticisine dayayan idari ve mali yönden özerk siyaset üstü yapılar olması, kendi içerisinde ciddi denetleme mekanizmaları kurularak üretici üzerinden haksız zenginleşmelerin önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Tarımsal örgütlere sermaye gücü yüksek, özel sektöre karşı korunması amacıyla vergi, KDV, SGK ve benzeri destekler sağlanmalıdır. 10. Tarımsal örgütler aracılığıyla yerelde üretim, yerel yönetimle pazarlama sistemi kurulmalıdır. Bu sayede hem üreticinin pazarlama sıkıntısı ortadan kalkmış olacak, hem de tüketici ürüne aracısız ulaşacağı için daha uygun ve güvenerek alışveriş yapma imkanına kavuşacaktır. Bunu sağlamak için de yerel hayvancılık projeleri farklı kurum ve projeler kapsamında desteklenmelidir. 11. Hayvancılık ciddi finans desteğine ihtiyaç duyan bir sektör olmasına rağmen özellikle Ziraat Bankası'nın son yıllardaki yaklaşımı bu alanda ciddi boşluk doğurmuştur. Yalnızca üreticiye hizmet veren banka kurulmalı veya mevcut bankalardan birinin yapısı bu ihtiyaca cevap verecek şekle dönüştürülmelidir. 12. Hayvansal üretimimiz ülke ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Ancak insan kaynakları, coğrafyası ve iklimi ülkemiz insanına yeterli hayvansal üretimi sağlayacak, hatta ihracat gerçekleştirecek potansiyele sahiptir. Sektörün tüm paydaşları bu bilinçle yakın dönem hedefinde yurt içi ihtiyacı karşılamaya, uzak dönemde ise başta Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere ihracat yapabilecek potansiyele erişmek için çabalamalıdır. 13. Hayvancılıkta deneyimi yetersiz, yani günübirlik yatırımcılara alan açmak, teşvik vermek yerine halen kırsalda köyünde üretimin içinde olan insanlara üretimde tutucu politikalar ve destekleme modelleri kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. 14. Hayvancılıkta bilgi ve teknoloji kullanımında bilimden yararlanmada yetersiz kalınmıştır. Sektörün durumunu anlık olarak takip edebilmeye imkan veren bir bilişim ağı oluşturulmalı, web ve mobil uygulamalar ile tüm sektör bileşenlerinin bu ağ üzerinde çalışması sağlanmalıdır. 15. Hayvancılığı destekleme amacıyla bütçeden ayrılan para azımsanacak bir rakam olmamasına rağmen beklenen fayda yeterince sağlanamamıştır. Desteklemelerden beklenen faydanın sağlanması için uzun yıllar uygulanabilecek, üreticiyi kaliteli ürüne ve üretimin devamlılığına yönlendirecek destekleme modelleri geliştirilmelidir. 16. Ülkemiz için stratejik bir ürün olan et ve hayvansal ürünlerin üretiminin yerli ve milli olarak devam ettirilmesi için üreticinin, sanayicinin ve tüketicinin çıkarlarının dengelendiği yeni bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu sistem sektörün onayıyla devlet eliyle kurulup koordine edilmelidir. Bu nedenle ülke et ihtiyacı ithalat yoluyla değil, maliyeti yüksek olsa dahi yerli ve milli kaynaklardan karşılanmalıdır. 17. Kırsaldan kentlere kaçışın önlenebilmesi ve tarımsal nüfusun korunması hayvancılığın geliştirilmesi için en önemli hususlardan biridir. Bu nedenle kırsalda kentsel imkanları sağlayacak sosyal, kültürel ve ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesi hayvancılıkta karlılık kadar önemlidir. Yukarıdaki genel değerlendirme ile bir kez daha belirtmiş olduğumuz sorunlar karşısında getirilecek çözüm önerilerinin başarıya ulaşmasının olmazsa olmaz kuralı devlet aklı ve iradesi ile güçlü ve ısrarcı bir şekilde kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar geliştirerek 5'er yıllık dönemler halinde en az 20 yıllık makro bir plan ortaya konulmasıdır. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin bu çalışması hem sektörün sorunlarını ortaya koyması hem de çözüm önerilerini sıralaması açısından çok önemli. Herhangi bir hükümet bu raporu dikkate alarak üretime dayalı bir model uygulasa, ülke hayvancılığı ithalattan kurtulup ciddi oranda ihracatçı olacaktır. Sayıştay uyarıyor, meralar işgal altında. Uygulanan yanlış politikalar sonucu ülke hayvancılığı çöktü. Mera hayvancılığı büyük ölçüde sona ererken hayvan ithal ediliyor, ona yedirilecek yem, vurulacak aşı büyük oranda ithal ediliyor. Türkiye 2017'de 2018'de dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyük sığır ithalatçısı oldu. İthal edilen sadece canlı hayvan ve kırmızı et değil, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği verilerine göre 2017'de 12 milyon 575 bin ton yem ham maddesi ithal edildi. Bunun için 4 milyar 646 milyon dolar ödendi. 2018'de yem ham maddeleri ithalatı bir miktar geriledi ve 11 milyon 458 bin ton oldu. Fakat ödenen döviz daha yüksek. 2018'de yem ham maddelerine ödenen döviz 4 milyar 470 milyon dolar. Birçok üründe ihracat yaptığımızda daha çok ürün ihraç edip daha az döviz elde ediyoruz. Yem ham maddelerinde ise dışa bağımlılık nedeniyle daha çok döviz ödeyip daha az ürün alabiliyoruz. İki yönlü kaybediyoruz. Fabrika yemi için bu kadar döviz ödenirken kaba yemde 15 milyon tonluk açık var. Kaba yem üretiminin karşılanacağı mera alanları hızla daralıyor. Meralar işgal ediliyor, amaç dışı kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise deyim yerindeyse sadece seyrediyor. Kısaca özetlediğimiz bu tablo o zamanki adıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2017 Sayıştay Denetim Raporu'nda detaylı olarak yer aldı. Sayıştay raporuna yansıyan gerçekler. Sayıştay'ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 24 Haziran seçiminden sonra adı Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirildi. 2017 raporunda 4342 sayılı mera kanunu kapsamındaki çayır, mera, yaylak ve kışlaklarda kaçak yapılaşma ve mera dışı amaçlarla kullanımı suretiyle işgale uğraması başlığı altında şu değerlendirmeye yer verildi. Yapılan incelemede yerleşim yeri içinde veya dışında çayır, mera, yaylak ve kışlakların kaçak yapılaşma ve mera dışı amaçlarla kullanılmak üzere işgale uğradığı incelenmiştir. Anayasanın 45. maddesinde devlet tarım arazileriyle çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmak maksadıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır denilmektedir. Bu madde ile devletin meraları koruma görevinin olduğu vurgulanmıştır. Nitekim madde gerekçesinde bu husus daha açık biçimde devlete tarım arazilerinin ve çayırlarla meraların amaç dışı kullanılmasını önleme görevini yüklemektedir şeklinde ifade edilmiştir. 4342 sayılı Mera Kanunu'nun Mera Yaylak ve Kışlakların Hukuki Durumu başlıklı 4. maddesinde meraların kullanma hakkının bir veya birden çok köy veya belediyeye ait olduğu, bu yerlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu, özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı, meralarda zaman aşımının uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı, ancak kullanım hakkının kiralanabileceği. 14. maddesinde tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaklardan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamayacağı. 19. maddesinde muhtarlar ve belediye başkanları mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal bakanlık, il ve ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlü oldukları, bu makamlarca 3091 sayılı taşınmaz mal zilliyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun veya 2886 sayılı devlet ihale kanununun 75. maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapılacağı, tecavüz veya müdahalede bulunanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca cezai işlem yapılmak üzere durumun valilik ve kaymakamlıkça Cumhuriyet Savcılığına bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere mera, yaylak ve kışlakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bu alanların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, mera kanununun 14. maddesinde sayılan haller istisna olmak üzere amacı dışında kullanılamayacağı, sınır aşımı ve işgale uğratılamayacağı, mevzuata aykırı şekilde kaçak yapılaşmanın yapılamayacağı aşikardır. Ancak uygulamada GTHB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine dayanan ve iller bazında toplam 107.816 hektar toplam mera alanının %0.73'ü, mera, yaylak ve kışlak alanlarının bina, ahır, taş ocağı, turizm alanı, konut, fabrika ve benzeri kaçak yapılaşma yapıldığı, ayrıca tarla, zeytinlik, bahçe, sera gibi tarımsal araziye dönüştürülerek tarımsal faaliyetlere konu edildiği, böylece mera, yaylak ve kışlakların amacı dışında kullanılmak üzere işgale uğradığı anlaşılmıştır. Türkiye genelinde işgale konu mera, yaylak ve kışlak alanlarının tespit edilerek gerekli yasal, idari ve hukuki tedbirlerin alınarak bu alanlar üzerindeki tecavüzlerin kaldırılması, kaçak yapıların yıktırılması, meralarımızın milli ekonomiye kazandırılması ve korunması açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca mera kullanımlarının denetlenerek işgalin önüne geçilmesi gerekir. Mera Kanunu'nda 19. maddesi ile mera, yaylak ve kışlakların korunması görevi kapsamında muhtarlar ve belediye başkanlarına yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal bakanlık, il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemede bildirimlerin takibi ve ne tür idari, yasal ve ceza işlem yapıldığı ve işin takibi konusunda bakanlık, valilik, kaymakamlıklar arasında bir koordinasyon olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum mera, yaylak ve kışlakların korunması konusunda çeşitli zafiyetler ve hukuki ve yönetsel sorunlar oluşturabilmektedir. Bu nedenle 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 8. maddesi gereğince çayır, mera, yaylak ve kışlakları korumak ve gerekli tedbirleri almakla görevli olan kurumun belirli bir eylem planı çerçevesinde bakanlık, il veya ilçe müdürlükleri ile valilik veya kaymakamlıklar arasında koordinasyonun sağlanarak gerekli idari tedbirlerin alınması, gerekiyorsa yasal ve idari mevzuat çalışmalarının yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bakanlık sorumluluktan kaçıyor. Sayıştay raporuna göre Tarım Bakanlığı bu tespitlere karşı verdiği cevabında sorumluluğun kendilerine ait olmadığını belirterek sorumluluktan kaçınıyor. Bakanlığın raporda yer alan cevabı da şöyle: Kamu İdaresi cevabında özetle 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Bakanlık Taşra Teşkilatı'na sadece işgalleri önlemekle yükümlü olan mülki amirlere bildirme sorumluluğu verildiği. Mera alanlarında hukuken hiçbir müdahillik durumu söz konusu olmayan bakanlığın işgaller ile ilgili koordinasyon sağlayarak yasal ve idari mevzuat çalışması yapabilmesi zor olacağı, yapılacak olan bu yönlü çalışmalar 3091 ve 2886 sayılı kanunları yürütmekle yükümlü olan kurumların yapmasının uygun olacağı. 4342 sayılı Mera Kanunu'nda cezai müeyyide bulunmamakla beraber içeriğinde atıfta bulunulan diğer kanunlarla yani 3091, 2886 çözüm üretilmeye çalışıldığı, başka kurumların yönettiği bu müeyyidelerin hızlı ve etkili uygulanmasında sıkıntılar yaşandığı, bu sebeple 4342 sayılı Mera Kanunu'na ceza hükümlerinin eklenmesine dair hukuk müşavirliği ile de istişare edilerek kanuna eklenmek üzere mevzuat taslağı hazırlandığı ancak kanuni düzenleme yapılamadığı belirtilmiştir. Sayıştay'ın Tarım Bakanlığı'nın bu görüşüne verdiği yanıt daha da çarpıcı. İşte o yanıt. Sonuç olarak devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mera, yaylak ve kışlaklara karşı yapılan tecavüzleri, muhtarlar ve belediye başkanlıklarının bakanlık il veya ilçe müdürlüklerine, il ve ilçe müdürlükleri de gereği yapılmak üzere valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlü oldukları açıktır. 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 8. maddesi gereğince çayır, mera, yaylak ve kışlakları korumak ve gerekli tedbirleri almakla görevli olan kurumun görevinin sadece bildirimle sınırlı olduğunun düşünülmesi kanunun lafzına ve ruhuna aykırıdır. Bu nedenle belirli bir eylem planı çerçevesinde bakanlık il veya ilçe müdürlükleri ile valilik veya kaymakamlıklar arasında koordinasyonun sağlanarak mera, yaylak ve kışlakların amacı dışında kullanılmaması ve korunması amacıyla gerekli idari ve yasal tedbirler alınarak idari işlemlerin ivedilikle yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Mera ıslahı yetersiz. Sayıştay raporunda çayır, mera, yaylak ve kışlak alanlarında yürütülen tespit ve tahdit çalışmalarının yetersizliği başlığı altında bakanlığın mera alanlarının ıslahı çalışmalarında da yetersiz kaldığı tespit ediliyor. Raporda mera ıslahı ile ilgili tespitler özetle şöyle. Mera Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 28.02.1998 tarihinden bugüne kadar çayır, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis işlemlerinin yeteri kadar alanda yapılamadığı, 2017 yılı sonu itibariyle toplam mera alanının ancak %46.60'ında tahdit işlemlerinin sonuçlandırıldığı, %28.04 alanın ise münferiden ve müştereken yararlandırılmak üzere köy ve belediyelere tahsisin yapıldığı anlaşılmıştır. Meraların tahdit, tescil ve tahsis işlemlerinin yaklaşık 20 yıllık bir sürede bitirilememesi ve çalışmaların ağır ilerlemesi, mera, yaylak ve kışlakların tam anlamıyla kayıt altına alınamamasını ve buna bağlı olarak bu alanların verimliliğin arttırılması, hayvansal üretimde en önemli girdiği oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi amacıyla hayvancılığın hizmetine sunulması, tarımsal kaynak olarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasında negatif etki yapmakta ve büyük risk oluşturmaktadır. Ayrıca tahdit, tescil ve tahsislerin zamanında yapılmayarak hukuki bir altyapıya oturtulmaması sonucunda meraların imara açılarak kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplu konut alanına dönüştürülmesini, mera ıslahının zamanında yapılmaması nedeniyle verimsizleşmesini, kişi ve kurumların değişik amaçlarla işgali gibi amaç dışı kullanımı cazip hale gelmekte ve hızla mera alanları yok olmaktadır. Sayıştay kaba yem sorununa çözüm bulunması ve hayvancılığın geliştirilmesi için mera alanlarının işgalden kurtarılmasını ve amaç dışı kullanımının önlenmesini istiyor. Tarım Bakanlığı'nın verileri Sayıştay'ın tespitlerini doğruluyor. Bakanlığın verilerine göre 1970-2017 döneminde 21 milyon 698 bin hektar olan mera alanları yaklaşık olarak yarı yarıya azalarak 10 milyon 984 bin hektara geriledi. Türkiye bu dönemde 10 milyon 713 bin hektar mera alanını kaybetti. Bölgelere göre değişime bakıldığında Ege bölgesinin mera alanları 1 milyon hektardan 394.429 hektara düştü. Aynı dönemde Marmara bölgesinin mera alanı 463.600 hektardan 286.000 hektara. Akdeniz bölgesinde 1 milyon hektardan 540.956 hektara geriledi. Bu dönemde İç Anadolu bölgesi mera alanları 5 milyon 884 bin hektardan 3 milyon 939 bin hektara düştü. Karadeniz bölgesinin mera alanları 1 milyon 993 bin hektardan 1 milyon 69 bin hektara. Doğu Anadolu bölgesi mera alanları 9 milyon 162 bin hektardan 4 milyon 198 bin hektara. Güneydoğu Anadolu bölgesi mera alanları ise 2 milyon 165 bin hektardan 556 bin hektara geriledi. Ülke hayvancılığının içinde bulunduğu durum ithalata olan bağımlılık dikkate alındığında bunda mera alanlarının hızla yok edilmesinin önemli rolü olduğu açıkça görülüyor. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 168.